Çaydanlık kaynamaya başladı. Ama bütün bu süre içinde Bron bir tek kelime konuşmadı benimle. ''Niçin ah dedin Bron?'' diye sordum ona. ''Bay Griffith'in bir derdi mi var?'' Bron, ''Eğer evli olmasaydım,'' dedi. ''Beni ayıplasalar da ayıplamasalar da herhalde onunla evlenmeye çalışırdım.'' ''Niçin?'' dedim. Bron gülerek, ''Niçin, niçin, niçin?'' dedi. ''Hep niçin? Koca adamın başka lafı yok sanki.'' ''Niçin olacak? Onun o görünüşünden ötürü.'' Bundan bir anlam çıkaramadığım için alık alık bakarak, ''Onun görünüşünde bir değişiklik yok Bron.'' dedim. ''Dün nasılsa bugün de öyle. Hep aynı.'' Bron, ''Aynı olur mu hiç?'' dedi. ''Adamcağız içinden taneleri alınmış bir bezelye kabuğu gibi boş. Göreceksin, bunun arasını biz çekeceğiz.'' Onunla birlikte geçirdiğim öğleden sonraları, tahtaları, takımları, marangoz yetvelini, karşılıklı içtiğimiz çayları, sıcak tutkalın kokusunu hatırladım. ''Öyleyse bunlar hep Angarat'ın yüzünden,'' dedim. ''Değil mi?'' Bronwen, ''Hadi çayını iç,'' dedi. ''Lütfen örtüyü de lekeleme.'' ''Ah hov, düşün bir kere. Yarın yeni entarimi giyeceğim. Öyle seviniyorum ki hemen yatıp uyumak, ancak onu giyeceğim zaman uyanmak istiyorum.'' ''Ben de uzun pantolonumu giyeceğim.'' dedim. Bron, ''Elbette.'' dedi. ''Koca adam oldun artık.'' Bana bakıyor ve o eski, her zamanki gülümseyişiyle gülümsüyordu. Ama ben de ona gülümseyince dudakları titremeye, yüzündeki gülümseme yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Onun yerini bir kırmızılık kapladı, gözlerinin bakışları değişti, göz kapakları seyirir gibi oldu, sonra kapandı, yüzü kızardıkça kızardı. Nedendir bilmem, ben de bir utangaçlıkla kızarıp bozarmaya başladım. Elim titredi. Fincan tabağın içinde takırdadı. Onu masanın üstüne bıraktım. Ama Bronwen hala al aldı ve hala oturuyordu. Kıpırdamadan. Gözleri şekerliğe takılmış, oradan ayrılmıyordu. Odaya ağır bir sessizlik çöktü. Bir erkek bütün ağırlığıyla bu sessizliğin üstüne abansa yine de parçalayamazdı onu. Boğazdan fısıltı halinde çıkan kısık bir sesle ''Hadi artık git Hov'' dedi. Dışarıya çıktım ve arka kapıyı usulca kapattım. Geceden daha karanlık ama kafamı kurcalayan soruların dağınıklığından daha aydınlık olan dağa bakmak için bir an durdum. Böyle bir durumu yaratacak bir şey yapılmamış, bir şey söylenmemişti. Ama yine de orada durmuş, dağı seyrediyor ve zihnimin durulması için ondan yardım umuyordum. Rüzgar bütün canlılığıyla çevremde dolanıyor ve soğuk içime işleyerek az önce üstüme basan ateşin yerini alıyordu. Ama şimdi başka bir ateşin içimde yanmakta olduğunu sezdim. Kafamı bu yeni sıkıntıya verince kabaran bir yeniliğin gövdemin orta yerinde dikildiğini fark ettim. Bu bütün yeniliğine rağmen kendi gövdeme ait bir parça olduğu için beni hiç şaşırtmadı. Yalnız bütün vücudumda bir şarkı gibi coşan, güçlü ve temiz bir zafer sevinci duydum. Kollarımı havaya kaldırıp vücudumun kaslarını gerdim. Kanım şarkı söylemekte olan damarlarımın içinde dolaşırken gözlerimin önünde altından bir dünya açıldı ve artık erkekten sayıldığımı, erkek olduğumu anladım. Sonra bu altın dünya kayboldu. Soğuk kendini duyurdu. İçimdeki kuşku öncekinden daha koyu bir karanlıkla eski yerinde belirdi ve kendisiyle birlikte o dağınık duyguları da geri getirdi. Az önceki imge nasıl birdenbire geldiyse yine öyle birdenbire kayboluverdi. Üşüdüm, utandım, korktum. Ses veren karanlığı seyre daldım. İnsanların içlerindeki bu gücü hiç düşünmeden nasıl mutlu olabildiklerine, kaygısız kalabildiklerine, sadece karınlarından, rahatlarından ve ceplerinden başka bir şey akıllarına getirmeden günlük işlerine gidebildiklerine şaştım. Ve dünkü gibi olmak istedim. Tekrar kuşkunun ağırlığından, bu korkunun baskısından uzak, insanı şarkılarla inleyen altın ülkelere yükselttikten sonra çok geçmeden yine gecenin karanlık çukurlarına fırlatıveren bu yeni ihanetin tadını tatmamış bir çocuk olmak istedim. Dağın yüksekliği bana cesaret verdi. Bu cesaretle birlikte erkeklik gururum uyandı. Hayat ağacının ne demek olduğunu anladım. Çünkü ben de damarlarında hayat kanı dolaşan, çıplaklığımızı bilelim ve Rabbimiz Tanrı'yı yüceltmek için dünyaya çocuklar getirelim diye beni güzelliğin elması ile baştan çıkaracak bilinmeyen bir Havva'yı Aden bahçesinin karanlığında bekleyen o ağacın bir dalıydım şimdi. Arkamda göçüp gitmiş, önümde de gelecek olanları gördüm. Geriye baktım, babamı, onun babasını, bütün atalarımızı, ilerimde oğlumu, onun oğlunu ve oğullarının oğullarını gördüm. Hepsinin gözleri benim gözlerimdi. Ben içimde neler duydumsa, onlar da içlerinde aynı şeyleri duymuşlardı ve duyacaklardı. O zaman olduğu gibi, şimdi de böyle oluyordu. Yarın da, yarından sonra da bu hep böyle olacaktı. Artık korkmaz oldum, çünkü ben de ne başlangıcı ne de sonu olan uzun bir çizginin içindeydim. Babamın eli büyük babamın, benim elimde babamın elindeydi. Henüz doğmamış olan oğlum ise şimdiden benim sağ elimi tutuyordu. Geçmişle şimdiki zaman ve gelecek arasında ileriye ve geriye doğru uzayıp giden bu zincirin birbirine bağlı halkalarını göstermek için hep birden ellerimizi kaldırınca hepimizin bir olduğumuzu gördük. Hepimiz Ademoğullarıydık. Tanrı'nın görünüşünde ve benzeyişindeydik. Yine Tanrı'nın iradesiyle ana rahminde biçim bulmuştuk. Ben onlardandım, onlar da bendendi. Onlar benim içimdeydiler, ben de onların hepsinin içindeydim. İanto, huv dedi. Niçin orada öyle dikilip duruyorsun be oğlum? Aklına zorun mu var senin? Hayır dedim. Dağı seyrediyordum. Öyleyse içeri girip biraz da yemek kaplarını seyret, olur mu? Kızlar evden gittiğine göre bu işleri ya kendimiz yapacağız ya da açlıktan öleceğiz. Seridven nerede diye sordum. İanto, yarın evlenecek diye ön odada saltanat sürüyor dedi. Annem de erkek kardeşlerimizle birlikte onun yanında. Brun ise Ivor'u karşılamaya gitti. Az önce evdeydi Bron dedim. İanto, yok dedi. Gittiğini gördüm. Ivor sanki Babil kralıymış gibi etekleri zil çalıyordu kızın koşarken. Anlayacağın sevaba girmek için mutfakta biraz iş görmemiz gerekiyor. Canları cehenneme şu kadınların. Nerede arasan, ne zaman arasan bir türlü onları karşında bulamazsın. Böylece bulaşık yıkamak için mutfağa girilir, içlerine tereyağı ve peynir doldurulan iri patatesler kızarsınlar diye korların arasına bırakılır. Balık yavrularını kızartmak için ayrı ayrı iki tava ateşe konur. İki kulplu tencerede sebze püresi pişirmek için su kaynatılır. Sıra sofra kurmaya gelir. Bu da benim en sevmediğim bir iştir. Doğru dürüst kurulmuş bir sofrada oturmayı severim. Sanırım çatalların, bıçakların yerli yerinde duruşları, bardak ve öbür sofra takımlarının görünümü insanın iştahını daha da artırır. Çünkü parmaklarınız bunları kullanmak için bayağı kaşınır. Gelişi güzel kurulmuş bir sofra kadar da nefret ettiğim bir şey yoktur. Lekeli ya da buruşuk bir örtü, çarpık konmuş bir bıçak, baş aşağı duran bir çatal, sapı karşı tarafa çevrik bir kaşık zihnimi kurcalar ve bunların aksaklıkları giderilmedikçe içim rahat etmez. Yine de bir sofra kurmaktansa yerleri ovmayı yeğ tutarım. Bir sürü çatal bıçağı, bir yağın tabağı, bardağı, sirkeliği ve zeytinyağlıyı alıp sofraya taşımak, örtüyü masaya yaymak, bunun ne bir taraftan az ne de öbür taraftan çok sarkmamasına dikkat ederek onu ileri geri ayarlamaya çalışmak insanı öyle çileden çıkarır ki örtüyü dertop ettiğiniz gibi ocağa fırlatmak gelir içinizden. Çünkü annem sofra örtülerini kolular ve masaya da cilalar. Böylelikle sofraya örtü yaymak boşuna zaman kaybettiren bir sabır taliminden farksız olur. Ama bir kez de yayıldı mı çekilen bu sıkıntıya değer doğrusu. Sonra sıra sebze püresine gelir. Bütün sebzeler kabukları soyulmadan ağır ağır suyun fokurdamasına meydan vermeden kaynatılır. Harlı ateşte kaynatılacak olursa bütün sebzelerin kabukları yarılacağı için lezzeti kaybolur. İçleri suyla dolar ve bunlar lapalaşır. Sonra ağızda ne bir koku ne de bir tat bırakır. Hatta göz bunları kendi kendine bir ihanet sayacağı gibi karında hakaret olarak karşılar. Patatesler, yer elmaları, havuçlar, şalgamlar bu duruma gelmeden ele alınır ve hepsinin kabukları güzelce soyulur. Sonra bir kayık tabağına konan bu sebzelerin üzerine eritilmiş tereyağı dökülür. Kuru nane yaprakları serpilir ve bunlar ağır bir çatalla ezilir. Çok ince rendelenmiş birkaç baş kırmızı soğan, bir tutam maydanoz ve su teresinin yalnız yaprak kısımları bunun üzerine dökülür ve hepsi birden karıştırılır. Böylece hazırlanan sebze püresinin rengi pembeye çalan bir kremayı andırır. Bunun kokusu sizi baştan çıkarır ve onu hemen oracıkta yemek istersiniz. Ama yemeden önce bunun 5 dakika kadar sıcak fırında durmasını beklemeniz gerekmektedir. Böylece sebzeler ılık bir rahatlık içinde birbirlerine karışır ve yakın dostlar gibi birbirlerinden ayrılmaz olurlar.
Nane kendine düşen görevi yapmaya, tere ustalığını göstermeye, soğan da çiğliğini ve sert mizacını yumuşatmaya başlar. Bu arada yavru balıklar kızgın yağın içinde sıçramakta, kendi güzel kokularından duydukları zevkle pırıl pırıl parlayarak güneşte yanmış çocuklar gibi her an biraz daha kızarmaktadırlar. Bunlar koyu kahverengini alıp tam kıvamlarını bulur bulmaz, tavadaki yağın kızgınlığı gitmeden küçük sosisler de bunun içine atılır ve her tarafları aynı rengi alıncaya kadar kızartılır. Sonra üzerlerine parmak uçlarıyla biraz kekik ve ada çayı ekilir. Tava karıştırılır ve hepsi birden Çin porselenlerinde bulunan söğüt resimleriyle süslü büyüdükçe mavi renkli bir kayık tabağına boşaltılır. Korların arasında kızarmış olan patatesler alındığı zaman tereyağı ile peynirin onların içine birazdan büyük bir zevkle sizin içinize sineceği gibi sinmiş olduğu görülür. Bunlar yeşil salata yapraklarının ve taze turpların bulunduğu bir tabağa konur. Ondan sonra da hiç zaman yitirmeden herkesi sofraya çağırın ve doya doya yiyin. Nefis yemeklerle donatılmış bir sofranın çevresinde mutlu yüzleri görmek güzel bir şeydir. Eğer hoşa giden sesleri sıralamak gerekirse çatal ve bıçak sesini, şarkı söyleyen güzel bir insan sesinin hemen arkasına koyarım. Her zamanki gibi sofraya en son oturan ve boş bir tabağı ya da fazlasından bir çatalla bıçağı en önce gören yine annem oldu. Gözleri her tarafta dolaşır, her şeyi görür, hiçbir şeyi kaçırmazdı. Kendi tabağına azıcık yemek alır ama birimiz tek bir lokma bırakacak ya da aynı yemekten üçüncü kez tabağımızı almayacak olursak hemen kızardı. Annem Owen'a "Londra'da iyi yemekler yediniz mi?" diye sordu. Owen, "Hayır anne," dedi. "Çoğu günler aşçı dükkanlarında karnımızı doyurduk." Gwilym, 7 penny ile yanında püre, lahana ve pide olmak üzere bir porsiyon biftek, bir porsiyon tatlı yenilebiliyor ve bir fincan da çay içilebiliyor," dedi. Annem, "7 penny mi?" diye fısıldadı. "Daha neler, paranın içinde mi yüzüyorsunuz?" Owen, "Hayır," dedi. "Londra'da daha az parayla karın doyurulamaz." Ianto, "Yine oraya dönecek misin Owen?" diye sordu. Owen, "Doğrusunu istersen hayır," dedi. "Annem ve babam beni tekrar eve alırlarsa tabii." Babam, "Burası senin kendi evin," dedi. Gwilym, "Şöyle güzel bir uyku çekeceğim için öyle seviniyorum ki," dedi. "Geçen ay hep gece işinde çalıştım, son iki günde hiç uyumadım." Babam, "Ne iş yapmayı düşünüyorsunuz çocuklar?" diye sordu. Owen, "Madende çalışmayı," dedi. Gwilym, "Evet evet," dedi. "O pis tünelden sonra burada çalışmak da bizi sevindirecek." Ianto, "Tünelde mi çalıştınız Owen?" diye sordu. "Hangisinde?" Owen, "Londra'da bir yeraltı demiryolu yapılıyor," dedi. "Ama doğru dürüst bir planları yok. Çok geçmeden gülünç bir duruma düşecekler." Babam piposunu doldururken gülümseyerek, "Herhalde çavuşa söylemişsindir bunu," dedi. Gwilym, "Owen çavuştu," dedi. Durumu da kontrolöre anlattı. Babam, "Hay Allah," dedi. "Demek bu yüzden sepetlendiniz ha?" Owen, "Bu yüzden değil," dedi. "Kontrolör bana karşı biraz kaba davrandı. Ben de kendisine görgü dersi vermek zorunda kaldım." Babam, "Anlaşıldı," dedi. "Sonra da sepetlendiniz, öyle değil mi?" Gwilym, "Hayır," dedi. "Asıl kontrolöre sepet havası çaldılar. Owen'ın ücretini arttırdıkları gibi daha büyük bir ekibin başına getirdiler onu. Sepetlenen benim, o değil." Babam, "Ya," dedi. "Demek sen sepetlendin. Niçin?" Gwilym süngüsü düşük bir halde gözlerini tabağa dikerek, "İşçilerin ücretlerine ve durumlarına el attım," dedi. "Bir sendika kurdum. Liman işçilerinin gösterisine katıldığımız zaman bu işin farkına vardılar ama bunu geçiştirdik. Gel gelelim bir akşam işten sonra bir toplantı yaptığımız sırada patron içeri girdi ve beni suçüstü yakaladığı için hemen işten çıkardı. Bunun üzerine Owen da işi bıraktı. Onun ayrılmaması daha doğru olurdu bence. Sonra Easton'ın düğün ilanını gördük. Dave ile Vin'in evleneceklerini bildiren birkaç satırı da gazetenin birinde okuyunca hadi eve gidelim dedik. Dave, John Burns ile Cunningham Graham işleri yürütebiliyorlar mı?" diye sordu. Owen, "En iyi sendika şimdi onlarınki," dedi. "John Burns de yaman adam doğrusu. Bizim burada neler olup bitiyor?" Ianto, "Akla yatkın ne varsa onun dışında her şey," dedi. "Bütün işiteceğin sadece götürü ücret konusu. Aptallar bunun kendilerine sürekli bir iş sağlayacağını sanıyorlar. Rakamları göremiyorlar. Kimse başını çevirip de bu kazançların nerelere gittiğine, hangi beylerin midelerine indiğine bakmıyor bile." Owen, "Peki neden?" diye sordu. Omuzları daha genişlemiş, sakalı daha koyulaşmıştı. Saçları biraz kısalmış, kıvır kıvır olmuştu. Ama o keskin bakışlı gri gözleri hiç değişmemişti. "Vadilerdeki bunca insanın hepsi de aptal değil ya." Davy, "Elbette değil," dedi. "Aptal değiller ama kıllarını kıpırdatmaya da üşeniyorlar." "Babam, evin içinde böyle bir dil kullanmazsan beni sevindirirsin," dedi. "Götürü ücret konusunda işverenlerle bir uzlaşmaya vardığımızı lütfen hatırla. Bu anlaşmaya saygı göstermek de bizlere düşer. Onun için sendikadan söz edip durma. Aldatıldığınızı gördüğünüz zaman bol bol konuşma fırsatını bulursunuz." "Annem, hadi hadi," dedi. "Kesin bu konuşmayı." "Owen, Londra'daki liseye gittiniz mi?" "Owen, elbette gittik anne," dedi. "Hem de her pazar." "Gwilym, Castle Caddesi'ndekine gidiyorduk," dedi. "Gerçekten güzel bir kiliseydi. Korosu da yakında kraliçeye konser vermeye gidecek." Annem bize gülümseyerek ama hiçbirimizin yüzüne bakmadan "Ne güzel," dedi. "Sevgili kraliçenin önünde ilahiler okumak. Herhalde sesleri meleklerinki gibi çıkar bu korodakilerin. Ben de onların arasında olsaydım sesimi koruması için gece gündüz Tanrı'ya dua ederdim." "Owen, Eisteddfod ne zaman?" diye sordu. Dipnot: Gal bölgesinde saz şairleriyle edebiyatçıların gal müziğini ve edebiyatını kalkındırmak için düzenledikleri yıllık toplantı. Çevirmen notu. "Babam, 6 hafta sonra," dedi. "Ivor da korosuyla birlikte bu toplantıya katılıyor." Gwilym gözlerini iri iri açarak, "Korosuyla mı?" dedi. "Ivor mu? Onun ne zamandan beri korosu var baba?" "Babam, haftalardan beri," dedi. "Buna hepimiz katılmalıyız. Ben böyle istiyorum. Koronun solisi de Davy." Gwilym gülerek, "Koroda kaç kişi var?" diye sordu. "Eğer Ivor'u elinde bir değnek parçasını sallarken görecek olursam gülmekten ölürüm. 25 kişi kadar var mı?" "Babam, tam 1350 kişi," dedi. "Tanrı ruhuna bir güvercin gibi İsa'nın üzerine indirdiğinden beri böylesine yüce bir ses hiçbir yerden yükselmedi." Birdenbire odaya bir sessizlik çöktü. Owen hayretle, "Anlaşılan dağ gibi bir koro," diye mırıldandı. "Biz Kristal Palas'ta güzel korolar dinledik ama tenorlar hiç iyi değildi." Gwilym, "Hepsi de çatlak zurna gibiydi," dedi. "Farenin sesi bile onlarınkinden fazla çıkar." "Babam, hele sen bizim tenorları dinle de gör," dedi. "Cebrail onları bir işitse utancından borazanı saklayacak yer bulamaz." "Owen, öyleyse ben de tekrar ciğerlerimin pasını seve seve sökerim," dedi. "Peki ama Bay Grafit nelerde?" "Çalışıyor," dedim. "Yarın sizinle buluşmaktan kıvanç duyacağını size bildirmemi söyledi." Owen anneme bakarak, "Ya," dedi. Yine hep birden sustuk. Gwilym, "Baba," dedi. "Nasıl oldu da Angarad şu Evans'ın oğluyla evlendi? Bu kıza duygu denilen şey de mi yoktu?" Babam piposuna bakarak sakin sakin, "Neden o duygusuz oluyormuş?" dedi. Annem bu arada yüzünü gözünü oynatarak Gwilym'e bir takım işaretler yaptı ama babam başını ona doğru çevirince annem hemencecik toparlanıverdi. "Owen, eh," dedi, "Easton bir man kafadan başka bir şey değildi onun için." Gwilym, "Zenginliğiyle böbürlenen alığın biri o," dedi. "Oxford'da okumak da ona bir şey kazandırmamış." Babam, "Ne olursa olsun bugüne bugün o sizin eniştenizdir," dedi. "Angarad için de iyi bir kocadır. Ne kız kardeşiniz ne de onun çocukları hiçbir zaman yoksulluk çekmeyecek." Ianto, "Umarım döndüğü zaman buradaki işlerini de bir hale yola sokar," dedi. İhtiyar Evans kazandığı her şeyi adamlarıyla aynı dili konuşmasına borçluydu. Ama kimse İsa'nın saçmalıklarını çekmez. Davy, "Bu hafta bir dilekçe veriliyor," dedi. Owen değişik bir ses tonuyla, "Bir dilekçe vermek neye yarar?" dedi. "Tutulacak yolu John Byrne sana göstermişti. Dilekçeyle hükümeti boşuna uğraştırır, kendini de rezil edersin." Babam, "Üstelik kimsenin cebine metelik girmeden 6 ay açlık çekilir, bir sürü çocuk da ölüme sürüklenir," dedi. "Bunlar hep boş sözler oğlum. Bu işler kitaplarda iyi gibi gözüküyor ama zihnimizde ve midemizde tuzluya patlıyor. Artık bırakalım bu konuyu." Owen sert sert bakarak, "Günün birinde ömrünün sonuna kadar aç kalmayı mı bekliyorsun baba?" dedi. "Her gün bir sürü pazar kapanıyor, fiyatlar yükseliyor. Maden ocaklarını da kapatırlarsa ne yaparsın?" "Babam, böyle bir tehlike belirdiği zaman bu sorunun cevabını veririm sana," dedi. "İkinci kez söylüyorum. Artık keselim bu konuyu. Keselim de şarkı söyleyelim. Londra'nın nefesinizi tüketip tüketmediğini anlamak istiyorum." Böylece Wynne Harp'ın Seridwen'de piyanonun başına geçtiler. Annem ve babam ocağın iki yanındaki koltuklarına oturdular. Biz de onların yanı başlarında yerlerimizi aldık ve bir şarkı tutturduk. O zaman bizim evin ön ve arka tarafındaki komşular sökün etmeye başladılar. Çok geçmeden herkesin alkışları arasında Ivor'la Bron da geldiler. Owen Bron'u öyle bir kucaklayış kucakladı ki az kalsın kızın canı çıkıyordu. Gwilym de Ivor'un ceplerinde şef değneğini arayıp bulmaya çalışıyordu. Herkes oracıkta meydana gelen bu koroyu Ivor'un yönetmesini istiyor ve bu yüzden bağırışıp çağrışıyordu. Sıcaktan öyle bunaldık, kalabalıktan öyle iç içe girdik ki Rine harpı çalacak yer kalmadı. Hep birlikte sandalyeleri ve tabureleri kaptığımız gibi sokağa döküldük. Güzel bir geceydi. Ay ardında gümüşten eteğini sürükleyerek dağların tepelerini süpürüyor, bizim sesimizi yükselen rüzgar boynu bükük dolaşırken kendinin de bir sesi olduğunu göstermek için hafif hafif bir şeyler söylüyor, vadi şarkılarımızla dolsun diye bizi sessizlik içinde bekliyordu. Gerçekten de saatlerce sokakta oturarak onu doyasıya doldurduk. Bütün pencereler açılmış, içeride kimler varsa dışarı sarkmış, şarkı söylüyor, Ivor tepenin orta yerinde bir sandalyenin üzerine çıkmış, bizlerden meydana gelen koruyu yönetiyordu. Ara sıra bazı kadınların eve girdikleri, az sonra da büyük çaydanlıklarla, ev birasıyla dolu küçük testilerle, bir kısmının da ekmek, peynir ve çöreklerle tekrar dışarı çıktıkları görülüyordu. Ama şarkıların hiç ardı arkası kesilmiyordu. Biri bitiyor, öteki başlıyordu. Öyle oldu ki harpın tellerini çekmekten Vin'in parmakları su topladı. O zaman Davy onu taburesinden kaldırdı, bizim pencerenin önüne getirdi, Vin'i kolları arasına aldı. Kız da başını onun omzuna yasladı. Davy ceketini kızın dizlerine örttü ve orada öylece oturup kaldılar. Gecenin sessizliği içinde yükselen seslerin güzelliği bambaşka oluyor. Burada ne öksüren, ne kağıt buruşturan, ne geç gelip de sandalyeyi gıcırdatan, ne elinden şemsiyesini düşüren ve ne de ağır adımlarla gevşek döşeme tahtaları üzerinde gezinen bir kimse vardır. Bu sessizlik ve mavilik içinde ayın üzerlerinde gülümsediği yüzler beyaz ışıklarla aydınlanır, onun giremediği yerlerde de karanlıklar kıpırdanır. Asıl bu sessizlikte, harpın titreşen tellerinde, yaşam bulan bir sürü değişik tonlardaki tatlı ve yumuşak sesleri bir dinleyin. Durun, şimdi parmakların kalın ses veren teller üzerinde hafif hafif dolaştığını işiteceksiniz. Bu ses kalbinizi dolduracak, az sonra bütün hızıyla, bütün gücüyle yükselecek olan melodiye, kanınızı ateşleyerek sizi hazırlayacaktır. Parmaklar harpın tek bir teline dokunduğu ve yöneticinin değneği havada tutan kolu aşağıya indiği zaman içinizde melodinin berrak namelerini duyacak ve sesinizi koy vermeniz için karşı konulmaz bir emir almış gibi şarkı söylemeye başlayacaksınız. İşte o zaman abilerinizin, ablalarınızın denizler kadar engin, denizler kadar sonsuz, durmak dinlenmek bilmeyen coşkun seslerini duyarsınız. Tenorlar keskinliklerini cennetin gümüş eşya yapıcılarından almış olan sesleriyle bulutları mızrak gibi delerler. Baritonlar ağızlarından altın akıtırlar. Kontralto, başı çelenkle süslü sopranonun en pes perdeden çıkan sesine kadar yükseltir sesini. Basso, profondo ise melodi onları her nereye götürecekse hepsini birden oraya taşımak için güçlü sırtını eğer. Öyleyse sen de şarkı söyle ey insanoğlu ve her şeye gücü yeten Tanrı'nın senin sesini işitmekle büyük bir kıvanç duyacağını bil. Bronwyn'in dışarıda bir iki kez bana baktığını fark ettim. Ama ben gözlerimi ona çevirdiğim hem de hızla çevirdiğim zaman o her seferinde bakışlarını başka yana yöneltti ve bir kez olsun bana gülümsemedi. Yine de çayın hazırlanmasında anneme yardım etmek için eve girdiğim zaman doğruca dolaba giderek Bron'un fincanı ile şekerliği aldım ve herkesten önce ona götürmek üzere fincanını çayla doldurdum. "Çay Bron," dedim. Bron bir yabancınınkinden farksız bir sesle "Ohuf," dedi. "Ne iyi çocuksun sen. Ben de can atıyordum bir fincan çaya." Her tarafta yükselen şarkı seslerine şükrederek fısıldarcasına "Ne var? Ne oldu Bron?" diye sordum. "Sana bir şey mi söyledim? Yoksa bir şey mi yaptım bu gece?" Bron karanlıktaydı. Çay fincanı büyük olduğu için yüzünü kapatıyordu. Ama gözündeki bir damla yaşa ay ışığının parmağını dokundurduğunu gördüm. Bron başını öbür yana çevirdi. O her zamanki sesiyle "Bunu yarın görüşürüz Huf," dedi.
olmuş bitmiş bir şey yok ortada. Ama bütün benliğimi yine o gülünç yeniliğin kapladığını hissettim ve oradan uzaklaşarak çay takımlarının başına geçtim. İki kişinin yapabileceği işi tek başıma yaptım. Ağzında birkaç ışık almış yaşlı hanımlara konukseverliğin verdiği güler yüzle tereyağlı ekmek kesip üzerine beyaz peynir süren, üşüdüğü halde şarkı söylemek istediği için bir türlü yerinden kalkıp da yatağına gidemeyen ihtiyar Bay Jonas'ın önündeki ev birası ılısın diye bala batırılmış ocağın kızgın küsküsünü bardağın içine daldıran anneme birazcık olsun yardım ettim. Tepenin bütün erkekleri sandalyelerin üzerinde birer parça kestirerek sabah ettiler. Ama ben Ianto ile birlikte mantar toplamak için dağa çıktım ve bir sepet dolusu mantar, Seridwen, Vin, annem ve Bron için topladığım bir yığın çiçekle döndüm. Babam, Ivor, Ianto ve Davy sabah vardiyasında çalışmak üzere madene indiler. Günün asıl işi de onlar gittikten sonra başladı. Ev yukarıdan aşağıya kadar temizlendi. Bütün eşya cilalanmak üzere dışarıya çıkarıldı, pencerelere temiz perdeler asıldı, bıçaklar ve çatallar pırıl pırıl parlatıldı. Sonra komşuların da yardımıyla yemek pişirme işine girişildi. Ben de fırına ve ocağa sığmayan güveçlerle tencereler için dışarıdaki maltızların içinde ateş yaktım. Sonra patates soyduk, sebzeleri doğradık, tavukların ve ördeklerin tüylerini yolduk, külbastılık et, dilim dilim jambon kestik, sosisleri çatalın ucuyla şişledik. Bütün bu yiyecekleri göre göre üstüme bıkkınlık çöktü. Sonunda bu iş bitince bütün sofraları kurduk. Aramızdan bazıları da akşamki Eisted Fod için salonu hazırlamak üzere kiliseye indiler ve oradaki sandalyeleri dizip pencerelere perdeler astılar. Öğleyin madene düdük ötünce hepimiz koşa koşa tepeye döndük. Arka tarafta babamla abilerimin yıkanmaları için tekneleri hazırlayıp bunların yanlarına sıcak suyla dolu kovaları koydum. Sonra da ben üstün körü bir su dökünüp uzun pantolonumu giymek için hemen yukarı kata fırladım. İşte ilk kez uzun pantolon giymekten daha zevkli bir şeyin olup olmadığını merak ederim doğrusu. Burada şimdi içinde bulunduğum bu odada elbisemin paket edilmiş olduğu kağıdı açtım. Kumaşın üstünde kalan küçücük pamuk parçalarını parmaklarımın ucuyla bir bir topladım ve ceketi kaldırıp büyük bir zevkle seyrettim. Hemen soyundum ve yakası kolalı temiz bir gömlek giyip Bron'un bana vermiş olduğu yeni beyaz boyun bağımı genişçe bir düğüm atarak dikkatle bağladım. Üzerine de babamın iğnesini taktım. Seridwen'in ördüğü yeni çoraplarımı da ayaklarıma geçirdikten sonra tarağı elime alıp ıslattığım saçlarımı ayırmaya ve yatırmaya koyuldum. Sıra elbiseye geldi. Ne yazık ki ceketle yelek önceden giyilemiyor, böylelikle de pantolonu giymek en sona bırakılamıyor, tıpkı patatesli eti önceden yiyip taze bezelyeleri yemeğin sonuna kadar alıkoymak istediğiniz gibi. Ama durum meydanda. İster istemez önce pantolonun giyilmesi gerekiyor. Böylece ütüsünü bozmadan ve paçalarını yere sürtmeden pantolonu dikkatle giyebilmeniz için tek ayağınızın üstünde dengenizi bulur, önce bir bacağınızı sonra da ötekini geçirirsiniz. Askının uçlarını düğmeleri iliklemek üzere yerinize doğrulursunuz. O zaman kumaşın bacaklarınızı fır dolayı kapladığını hissedersiniz. Pantolonunuza bakar ve ütü çizgisinin ayaklarınızın üstüne doğru dimdik indiğini görürsünüz. Cilasında ayna gibi yüzünüzü seyredebileceğiniz yeni putinlerinizi giyer, yine dikkatle eğilip bağlarını bağlarsınız. Tekrar doğrulur, askının uçlarına tutturulmuş pantolonun aşağıya doğru döküldüğünü görerek yeleği sırtınıza geçirirsiniz ve onun ılık ılık vücudunuzu sarmaladığını fark edersiniz. Sıra cekete gelir. Bunun kolları kıvırmanız gerekecek kadar uzun değildir. Her tarafı vücudunuza göre tıpatıp dikilmiştir. Koltuk altları ise rahatlık bakımından biraz bolcadır. Cep kapakları dümdüzdür. Yaka da yukarıdan öndeki üst düğmeye kadar inmektedir. İnsanın uzun paçalı bir pantolonun içinde şöyle bir durması yok mu? İşte bu duyguların en saltanatlısıdır. Bellerinde kuşak bağlı, şapkalarında tüyler takılı bayların neler hissettiklerini şimdi daha iyi anlıyorum. Bu zafer size bir cesaret verir ve korku denilen şeyi aklınızdan geçirmezsiniz. Sonra yatağın üstüne çıkıp küçük aynada pantolonumu seyretmeye çalıştım. Ama ayna o kadar küçük, odada öylesine karanlıktı ki sadece pırıl pırıl parlayan bir tek potinden ve pantolonun paçasındaki kıvrımdan başka bir şey göremedim. Yine de şıklığımın farkındaydım ve bu da bana yetiyordu. Hatta şu moruk Napolyon bile kendini hiçbir zaman, yine büyük bir dikkatle aşağı indiğim sırada, benim kendimi yakışıklı bulduğum kadar yakışıklı bulmamış, kraliçenin hiçbir elçisi çarın huzuruna çıkarken benim kadar belini dik tutmamış, burnunu havaya kaldırmamış ya da benimkiler kadar sağlam adımlarla yere basmamıştır. Kendimi hem içten hem de dıştan bambaşka hissettim. Gerçekten de bu, insanın yaşamı boyunca öyle sık sık duyamayacağı bir duygudur. O sırada annem beni gördü. Şapkasını giyiyor, elindeki şapka iğnelerini buna saplamaya çalışıyordu. Gözleri büyüdü, konuşmak için ağzını açtı ama tek bir kelime söylemedi. İğneler elinden düştü, şapkası başından kaydı. Şapkanın tülü, saçındaki topuzda saklı duran tarağa takıldı ve şapka ense kökünde asılı kaldı. Ellerini kavuşturup ağlamaya benzeyen bir gülümsemeyle "Oo," dedi. "Huv yavrum, seni bir lorddan kim ayırt edebilir?" Kızarak "Elbisen bana yakışıyor mu anne?" diye sordum. Annem "Yakışmaz olur mu?" dedi. "Hem de yeşil yaprakların ağaçlara yakıştığı kadar yakışıyor. Kendi entarim için de aynı şeyi düşündüğümü söyleyebilirim. Hayfa'ya ödenen dikiş parası da bize bir İngiliz lirasından fazlaya mal oldu. Ya sen benim entarimi beğendin mi Huf?" O zaman anladım ki ben kendi elbisem için neler düşünüyorsam annem de kendi entarisi için aynı şeyleri düşünüyordu. Aklım dışarıdaki oğlanlarla kızların benim için neler söyleyeceklerine takılmıştı ama ben yine de annemin entarisine karşı gereken saygıyı göstermek isteğiyle ona hem önden hem de arkadan baktım. "Çok güzel anneciğim," dedim. Yüzüne bambaşka bir güzellik yayılan annem tekrar gülümsedi. Tam o sırada Ven ile Seridvan içeri girdiler. Ama gelinliklerini daha giymemişlerdi. Bir kez de onlar çevremde dolanarak beni süzdüler, ellerini çırpıp bana öpücükler kondurdular, arkadan doğru bacaklarımı gıdıklamaya çalıştılar ama ben onların yanından kaçtım. Arka bahçedeki kulübeye, babamın yanına gittim. Babam beni baştan aşağı süzerek "Aman efendim, Huv oğlum," dedi. Sonra da olduğum yerde beni çevirip ceketin astarına ve iliklerine baktı. Düğmelerine nasıl dikilmiş olduklarını gözden geçirdi. "Hayfa'nın ustalığına diyecek yok doğrusu. Hiçbir domuzun derisi bundan düzgün değildir üstünde," diyerek sözünü tamamladı. Babamın bana bakacağı yerde yapılan işçiliğe bakmasıyla biraz hayal kırıklığına uğrayarak "Nasılım baba?" diye sordum. Babam "Dünkünün aynısın. Yalnız pantolonun paçaları uzun, hepsi o kadar," diyerek kesip attı. "Yemeğini yedikten sonra abilerinin ceketlerini sahaya götürüver. Salona fazladan konulacak mumları da unutma." İnce bir sesle "Peki baba," dedim. Bunun üzerine tekrar eve döndüm. Fırına yeni konmuş çörekle ekmek kabuğunun nefis kokuları burnuma geldi. Ama fazla yemek yemedim. Üstüme dökülür diye korktum. Ceketleri alıp evden çıktım ve maçın başlamasından çok önce sahaya vardım. Zaten yemekte herkes benimle alay ediyor, çalımımdan yemek yemediğimi söyleyip duruyordu. Gerçekten de bütün oğlanların bakışları altında kadınlara kasketimi çıkarıp selam vere vere tepeden aşağı inerken çalımımdan geçirmiyordu. Böyle kurumlanarak yürürken bir elimle kasketimi çıkararak selam verdiğim, bir elimle de ceketleri taşıdığım için ellerimden yana sıkıntım yoktu. Ama burnumla ağzım başıma bela olup çıktılar. Çünkü kılıktan kılığa girerek inek kuyruğu gibi sinirli kıpırdanışlarla seyirmeye başladılar. Sahaya varmadan çok önce tekrar eski elbisemin içinde olmak istediğimi duydum. Artık havanın sıcağından ya da soğuğundan başka bir şey hissetmez oldum. Kısa bir süre de olsa sahada yalnız başıma kaldığıma sevindim. Maçı seyredebilmek için kendime güzel bir yer aradım ve iki kalenin arasındaki bir tümseyin üzerinde karar kıldım. Ceketleri yere koyup yine dikkatli oturdum. Uzun pantolonla oturmanın diz kısımları yer yapmasın diye onun önünü şöyle hafifçe yukarı doğru çekmenin zevki de bambaşkadır. Bu sizin artık küçük bir çocuk olmadığınızın belirtisidir. O zaman bütün eksiğiniz de bir pipo ile tütünden başka bir şey değildir. Bizimkilere karşı oynayacak olan takım dört güzel atın çektiği bir araba ile geldi. Oyuncular çitin arkasına çekilip orada soyundular. Birkaç oğlan da kızlara sahadan uzaklaşmalarını söyledi. Bu arada bizim takımın oyuncuları evlerinden çıkıyorlardı. Onların caddeden doğru jarse formalarıyla gelişlerini görmek başlı başına bir zevkti. Hele onlar gelene kadar öbür takım oyuncularının sahada koşunup ısınmak için bir iki şut çekişlerini seyretmek daha da hoştu. Artık saha tepeden gelen bir yığın seyirciyle dolmaya başlıyordu. Her an dağ yolundan tek atlı hafif arabalar, kupa ve faytonlar iniyordu. Sahanın az ötesindeki açıklık çok geçmeden arabalarla doldu. Otlasınlar diye salıverilen atlar dağın eteklerine yayıldı. Bazı açık gözler de birkaç duble bira parası çıkartmak için hemen bunlara göz kulak olmayı kendilerine iş edindiler. Ivor hakemlik yapmak ve yazı tura atmak için sahaya çıktı. Sahanın rüzgarı arkadan alan yarısı bize düşünce kalabalıktan sevinç çığlıkları yükseldi. Çünkü oyunun ilk yarısında bize yardım edecek olan rüzgar güneşin batacağına yakın her zamanki gibi kırılacak ve oyunun ikinci yarısında da esmemekle birlikte yine bizim takıma yarar sağlayacaktı. Meşin top kısacık yeşil çimenler üzerine çarpınca tok bir ses çıkarır. O, havadaki yolculuğun her an tadını çıkarıyormuş gibi tembel tembel dönerek mavi göğe yükselir, sonra da havada bir kavis çizerek yeşil çimenlere doğru alçalır ve kendisini bekleyen bir bekin elleri arasına düşer. Bunu seyretmek gerçekten hoş bir şeydir. Ivor düdüğü çaldı. Öbür takımın kaptanı koştu ve topa vurdu. Top havaya yükselirken her iki takımın oyuncuları da topun düşeceği yere koşarak birbirlerini marke etmeye hazırlandılar. Topu bir forvet yakaladı ama yakalar yakalamaz da sırt üstü kendini yerde buldu. Her iki takımın oyuncuları adamın üzerine çullandılar. Ivor düdük çaldı. Bizim takım ilk saldırısını yaptı. Davy önünde koşanlardan birinin beline dolamak için kollarını uzatınca seyircilerden de ilk alkışlar yükseldi. Top yine oyuncuların altında kaldı. Hepsi yine sımsıkı kenetlendiler. Gergin kaslar çalışmaya başladı. 8 kişiye karşı 8 kişi birbirine engel olmak için didiniyor, sahayı bir boydan bir boya itişe kakışa arşınlıyordu şimdi. Üst üste yığılan bu insan kümbetinden kurtulan top karşı takım hafının eline geçti. Adam topu kapar kapmaz olanca hızıyla ardından bir ip gibi gerilen kendi vücudunun dörtte üçü önünde de bizim bekten başka bir şey olmaksızın kale çizgimizin yolunu tuttu. Ötekiler ancak o zaman işin farkına vardılar. Haf yel yeperek koşarken seyirciler rengarenk seslerle bağırmaya, çığlıklar atmaya başladılar. Seyfarta Lewis, Haf'ı önlemek için dans eder gibi bir takım numaralara girişti. İkisinin burun buruna gelmesine pek az kalınca bu sesler insanların gücünü ve yiğitliğini belirten belirsiz bir ilahinin ezgileri gibi daha da arttı. Ama Seyfarta bir balıkçığı gibidir. Benim diyen bir Haf ne kadar açık göz olursa olsun onu kolay kolay atlatamaz. Topu sürmekte olan Haf'ın şimdiye kadar onu bir sağ ya da sol açığa aktarması gerekirdi. Ama o her şeyi kendi başına yapmak isteyen bencilin biri olduğu için bunu düşünmedi bile. Seyfarta'nın üstüne doğru aynı hızla koştu ve ona çalım atmaya kalkıştı. Seyirciler gülmekten kırıldılar. Çünkü Seyfarta'ya çalım atmak, tereciye tere satmak gibi bir şeydir. Nitekim Haf boylu boyunca yere serildi. Seyfarta çektiği bir şutla topu sahanın yarısından öteye bizim forvetlere gönderdi ve üzerine bir dağın yıkıldığını sanıp da neye uğradığını şaşıran Haf, efendinin toparlanarak ayağa kalkmasını yardım etti. Babam gülmekten kırıldı. Öyle ki gözlüğü burnun üstünden düşmemek için tutunacak yer aradı. Top Davy'nin eline geçti. Bizim takımın forvetleri onun rakip sahaya dalmasını sağlamak için çevresini kuşatıp onu korumaya çalıştılar. Bunu gören Owen ile Gwilym bağırmaya başladılar. Omuzlar ve dizler harıl harıl çalışıyor şimdi. Düşe düşe devrilenlerin üstünden tökezlenip atlayan atlayana, paldır küldür yerlere serilen serilene ve bunları tepişen potinlerle toprağa mıhlarcasına ezen ezene. Kırmızı yeşil formalarla sarı beyaz formalar artık birbirine karışmış durumda. Hepsi de çamur içinde. Üst üste yığılan oyuncular durmadan kıpırdayan bir tepecik oluşturdular sahanın ortasında. Eller topu yakalamak için havayı avuçluyor, bacaklar bükülüyor, çöküyor. Kimi emekliyor, kimi kıvranıyor, kimi de bir başkasını itiyor. Bu insan yumağı ileriye doğru karınca hızıyla ilerliyor. İşte kalenin direklerine iki adım kaldı. Ama kırmızı yeşil formalılar ufacık gedik vermeyen bir duvar gibi kale çizgisini görünmez bir hale sokuyorlar. Hadi sarı beyazlılar toparlanın bakalım. Sokulun şunlara biraz. Bastırın topu karnınıza. Kollarınızla koruyun onu. Eğin kafalarınızı. Kollarınız işlesin azıcık. Yanlarından sıkıştırın. Hadi çullanın şimdi. Çullanın, çullanın be. Yanda direnen bir kırmızı yeşilli yere serildi. Arkasından biri daha. O da bir üçüncüyü kendisiyle birlikte sürükledi. Yine bir itişme oldu ve bu kez top Davy'nin ellerinden kurtuldu. Alttaki sıkışıklıktan dışarıya fırlayan bir el, boğulan bir insanın can havliyle topu sımsıkı kavradı. Ama yana doğru bir tartaklanma ve bir kalça vuruşuyla topu tutan parmaklar gevşedi. iki sarı beyazının altında yatan bir kırmızı yeşil formalı Davy'nin ayak bileğini pençesine geçirdi. Davy, ölmemek için nefes almaya çalışarak olduğu yerden bir parmak daha ilerledi. Yine topun üzerine saldırdılar. Yine hepsi yerlere yuvarlandılar. 8'e 9'u birden bir kişinin üstüne çullandılar. O sırada düdük çaldı. Top çizginin bir parmak ötesinde dinlenmek üzere durdu. O zaman şapkalar ve kasketler havaya fırlatıldı. Tepenin bütün kadınlarını kapılardan dışarı uğratan, kimine de arka pencerelerden baktıran bağırışmalar ortalığı çınlattı. Tekrar düdük sesi işitildi. Maldwyn Pook kale direklerine bakıp uğur işaretini yaptı ve topukla belirlenmiş bir yerde Willy Reason boylu boyunca çamurların içinde yatarak bir eliyle tuttuğu topa doğru koştu. Bu sırada Willy Reese elini boşaltacak olan tekmeyle gözüne çamur sıçrar da gözü kör olur diye başını hemen öbür yana çevirdi. Nitekim eli boşaldı ve top yola koyuldu. Seyirciler gürültüden daha gürültülü bir sessizliğe gömüldüler. Bütün gözler aynı noktaya dikildi. Bütün ağızlar aynı sesle ortalığı çınlatmaya hazırlandı. Top yükseldikçe yükseldi. Sonra aşağıya doğru baş vererek havada iki takla attı. Kalabalık kükremeye hazırlandı ama rüzgar topu kollarının arasına aldı ve onu hafifçe kale direğinin öte yanına aşırdı. Gerçi rüzgar bazı zamanlar insanın arkadaşıdır ama böyle bir şey yapmasaydı da olurdu şimdi. Bizimkiler dişlerini sıkarak bir gol attılar ve takımlarına 5 sayı kazandırdılar. Kırmızı yeşil formalılardan biri topu ilerideki çizgiye doğru yolladı. Bunu seyrederken orada bir mendilin sallanmakta olduğunu gördüm ve Saint Van Phillips'in bana baktığını fark ettim. Dişleri iri ve beyazdı Saint Van'in. Gözleri de hemen hemen kapalı gibiydi. Gülmekten yanakları kızarmıştı. Saçlarında kırmızılı yeşili bir kurdele vardı. Pelerinin yakasında da yine aynı renkleri taşıyan kurdeleden kocaman bir fiyonk takılıydı. Omuzlarına kadar inen uzun saçları yine sararmış samanların rengindeydi. Koşarak bana doğru geldi ama ben kaçmayı, ondan uzaklaşmayı tasarladım. Çünkü bir kıza görülmek istemiyordum. Ayrıca abilerim bizi bir anda görecek olurlarsa onların dilinden kurtulamayacağımı da biliyordum. Ama iş işten geçmiş, Saint Van yanıma gelmişti bile. Onun şimdi burada değil de Mısır'ın çöllerinde olmasını istedim. Ama yine de gülümsemekten ve beni görmüş olmasına sevinmiş gibi gözükmeye çalışmaktan başka bir şey yapamadım. Saint Van soluk soluğa göğsünü tutarak "Huf," dedi. "Buraya geldiğim için seviniyorum. Beni babamla Mervyn getirdiler. Sizin takım çok güzel. Abinin bu yıl milli maçta oynayacağını söylüyorlar." Bunu gönlüme almak için söylediğini bildiğimden "Daha milli maçta oynayacak kadar ustalaşmadı," dedim. "Ama bugün gerçekten de iyi oynuyor." "Uzun pantolon sana çok yakışmış," dedi. "Durmadan sana bakıyordum." "Hayır," dedim kendi kendime. "Bu Huf Morgan olamaz. Ona benzeyen biridir mutlaka. Ama ondan çok daha büyük biri. Koca adam bu," dedim. "Huf'un ağabeyi olmalı." Sonra demin sen bağırırken yine baktım ve yanılıp yanılmadığımı anlamak için mendilimi sağladım. "Ne tuhaf." Kızararak "Evet," dedim. Ellerim yine öyle bir takım acayip kıpranışlarla beni rahatsız etti. "Şu maç keşke hiç bitmese," dedim kendi kendime. "Hiç değilse o zaman abilerim maçı seyrederler de beni görmezler," diye düşündüm. Saint Van puflayarak "İçim yanıyor," dedi. "Acaba bir yudum su bulunur mu?" "Evlerde istediğin kadar var," dedim. "Birinin kapısını çalıp iste." Saint Van kendisini acındıran bakışlarla yüzüme bakarak "Ben buranın yabancısıyım," dedi. "Belki de karşıma bir erkek çıkabilir." Maçı seyrediyormuş gibi yaparak "Seni Mervyn götürür," dedim. Ama bir yandan da abilerim dönüp beni görürler mi, görmezler mi diye göz ucuyla onlara doğru bakmaktan geri kalmadım. Saint Van, "Maçı seyretmek istiyor o," dedi. "Benimle gelmesini söyledim ama oralı olmadı. Neredeyse yerimde çöküp kalacağım. Ağzım öylesine kurudu." "Terliken su içmek iyi değildir," dedim. "Biraz ot çiğneyi var kız." Saint Van, "Ben ihtiyar bir koyun muyum ki ot çiğneyeyim," dedi. "Su içmek istiyorum. Dilim damağıma yapıştı. Buraya gelmemiz 3 saat sürdü. Yemek de yemedik. Yalvarırım Huf, bana biraz su ver, olur mu?" Bir erkek kalın bir demirden yapılmış bile olsa, bir kadının böylesine ince, çocuksu olduğu kadar da böylesine genizden gelen sesini duyunca bir mum gibi eriyiverir. Ama bütün ailenizin ağzına kaşık olacağımı ve abilerimin dünyayı başıma zindan edeceklerini bildiğim için onunla görülmekten korkuyordum. "Bak," dedim, "abilerimin ceketleri burada. Onlardan birini bulup ceketlere göz kulak olmasını söyleyeyim. Ben bu işi yaparken sen de köprüyü geç ve öte yandaki üç çana doğru yürü. Yolda yetişirim sana, olur mu? Sevinen çaresizlik içinde, üç çan nerede diye sordu. Öf dedim, cehennemin dibinde kız. Ciddi geç, cadde boyunca yürü, sağ sap. Hadi şimdi git bakalım. Sevinen suratını bir karış asarak, biliyorum dedi. Benimle görülmekten korkuyorsun. Ben de ağlarım öyleyse. Mendili çıkardı ve beni tanıyan bunca insanın içinde gerçekten ağlamaya, hem de yüksek sesle hıçkıra hıçkıra, tükürük saça saça ağlamaya başladı. Onu susturmak için öldürmeyi göze alarak, ''Sus kız sus!'' dedim. ''Herkes seni böyle görmesini mi istiyorsun?'' Solumalar, burun çekmeler, yutkunmalar arasında o, ''Su istiyorum!'' diyordu. ''Sen insana hiç acımıyorsun.'' Tam o sırada babam bize doğru döndü ve Davy'nin yeniden yaptığı bir saldırının sevinci içinde ağzını bir karış açmış bağırırken beni gördü. Sonra Seinman'a baktı. O zaman Seinman dudaklarını büktü, gözlerini yumdu ve başını arkaya atıp tekrar boşandı. Ben ise parmaklarım onun boğazını sıkmak için kaşınırken durmadan ayak değiştiriyordum. Seinman, ''Sadece bir yudum su.'' dedi. Ama onun ne söylediğini ancak ikimiz anlayabilirdik. Öylesine açıklıklar ve öksürüklerle yüklüydü sözleri. ''Sus'' dedim. ''O bir yudum suyu vereceğim sana. İstersen ırmağı içip tüket ama sus artık, olur mu? Bak babam burada.'' Babam bize doğru yaklaşmaya başladı. Gelirken sert sert Sayın Vene, sonra da bana baktı. Abilerim onun nereye gittiğini anlamak için başlarını çevirince onlar nereye bakıyorlar diye bir sürü insan da bizden yana döndü. Demeye kalmadı, bütün seyirciler bize bakmaya, yanımıza doğru yaklaşmaya başladılar. Bu durum karşısında Seinman sevinçli dakikalar yaşıyor, burnunu çeke çeke, sesini daha da yükselterek inim inim inliyordu. Babam, ''Hay Allah!'' dedi. ''Yine ne yaptın?'' ''Bir şey yapmadım baba.'' dedim. ''İçmek için su istedi, hepsi o kadar.'' Babam, ''Su mu istedi?'' dedi. ''Bir de yalan söylüyorsun ha?'' Seinman'a baktı ve kolunu onun omzuna doladı. 8. kaset, 2. yüzün sonu.